baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 14.07'yi gösteriyor başkent Ankara'da. Hepiniz hoş geldiniz. Baş tacı 21. haftasında sizlerle birlikte. Didem Güner'i Özlem Özsaç birlikte hazırlıyorlar programı. Sefa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağım yaklaşık bir saat boyunca. 090-312-463-34-21 ve 463-34-19 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da varız. Bastaci alttan uzun çizgi hesabımız ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi TRT Dinleme Mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz.
Hayatım bu sevgiden, anladım ki bir aşka bedel, gençliğimmiş elimden giden. Önünde ben geldim de dize, yar olmadı bu kimse bize. En nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil denize. Sarmadımsa da belde, geçmedim bu emelde. Bir hazin macera vardı, onu aldılar elden. Başkasına yaruldu, eller bahtı yaruldu. Gönlüm hep baştan başa, bir an bir diyar oldu. Mazi kalbimde bir yaradır, bahtın saçlarımdan karadır. Zaman ağlatan işte bu hazin hatıradır. Ne göğsünde uyuttu beni, ne bu seyle avuttu beni. Geçti ardından olsun yıllar, o kadın da unuttu beni. Sarmadım sana ben.
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar dünyayı değiştirmek, onu daha iyi bir yer haline getirmek için can da başla çalışıyor. Bu kadınların arasında akademisyen kadınların önemini aslında hiçbirimiz yadsıyamayız. İşte onlardan biri ülkemizde bulunan spor bilimleri fakülteleri dekanları arasında spor eğitimi alarak atanmış İlk kadın dekan, Profesör Doktor Semiha Tuncel, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Evet, ve bu sohbetimize eşlik edecek bir başka akademisyen var telefon hattında. Akdeniz Üniversitesi Rektörü de bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Özlenen Özkan'la da konuşacağız. Özlenen Hanım'la ne konuşacağız? Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen İklim, bilim ve kadın konulu yerel yönetimler ve kadın liderler çevre ve kültür politikaları akademi buluşmasının üçüncüsü geçtiğimiz hafta sonu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan 30'un üzerinde kadın rektör ve rektör yardımcısı katıldı. İklim, Bilim ve Kadın başlıklı Çalıştay hakkında programa ev sahipliği yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü'yle de konuşacağız. Hoş geldiniz.
Çok teşekkürler Didem Hanım.
Merhaba, merhaba Özdenen Hanım. Hoş geldiniz. Evet, biz az evvel tanıştığınızı duydum ben. Profesör Doktor Semiha Tuncel hocamızla da kendileri de stüdyomuzda. Siz de telefon hattındasınız. Bizim için çok kıymetli bir sohbet bu. İki akademisyen İnşallah. Kadınla yapacağımız.
Çok teşekkürler.
Evet hocam, öncelikle bize bu Çalıştay'dan bahsedebilir misiniz biraz?
Elbette. Şöyle. Bizim aslında bu fikir meclis başkanımız Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde kadın liderler ile ilgili bir projesi vardı. O toplantı kapsamında ortaya çıktı. Hı hı. Ve Belediyeler Birliği Başkanımız, aynı zamanda Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin vizyonu sahipliğinde de aslında bütün insanlığı etkileyecek olan iklim değişikliği ile ilgili bir proje ortaya koyduk. Nedir bu proje? İklim değişikliğine öncelikle dikkat çekmek. Aslında bunu ben de şahsi olarak biliyordum ama bu çalıştığa girdikten sonra ne kadar yakın olduğunu fark ettim. Ben aslında buna şöyle gönüllü oldum. Torunlarım için. Ama bu projeye girdiğim zaman torunlarıma bile o kadar uzak olmayacak bir şeyin kapıda olduğunu fark ettim. Aslında biz bunu kendimiz için ve çocuklarımız için yapıyoruz şu anda. Bu bağlamda teşekkür ediyorum ben size programımıza bizi aldığınız için. Şöylelikle bu kadar ülkemiz ve dünya çok ciddi bir süreçten geçerken aslında en önemli şey belki de insanlığın varlığı olması adına iklim değişikliği. O kadar yakın ki tehlike. Bunun farkında değiliz. Bu anlamda bu çalışma hakikaten çok kıymetliydi. Fatma Şahin Başkanı'nın başkanlığında ilk toplantıyı Antep'te yaptık. İkincisini Adana'da ve üçüncüsünü Antalya'da geçtiğimiz hafta rektör ve rektör yardımcıları hanımlarla beraber bu toplantıyı gerçekleştirdik aslına bakarsanız Didem Hanım.
Bu arada benim adım Yasemin. Didem bizim program yapımcımız.
Çok özür diliyorum Özdenen Yasemin. Çok teşekkür ediyorum.
Hiç mühim değil. Şöyle ki Özdenen Hocam, acaba hani siz dediniz ya, bu sorunun aslında hiç de torunlarımla ilgisi olmadığını, bizim de kapımızda olduğunu, benim de görebileceğimi gördüm dediniz. Biraz detaylandırabilir misiniz bizi bekleyen sorunları?
Tabii, aslına bakarsanız şu anda onu görmeye başladık bile. Hani uzun zamandan beri, kışın başından beri hep televizyoncusunu izliyoruz. İşte yağmur yağmadı, kış gelmedi, kar yok. Fındıkların üzerine kar yağmadı. Herhangi bir kış turizmi merkezinde kar yok. Bunlar hakikaten aslında bunun en büyük ve ilk belirtileri. Ve seller ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Bu anlamda aslında iklim değişikliği o kadar iklim ve sıcaklığı ve değişikliği o kadar hızlı süreçte meydana geldi ki bu neden böyle oldu? Son zamanlarda insanların son bir 50 yılda insanların yaşamları uzadı. İnsanların yaşamının uzamasıyla beraber popülasyon arttı. Sanayileşme çok hızlı gelişti. Ve son zamanlarda yine çok fazla aslında konuşmadığımız Ukrayna ve Rusya Savaşı'nın çok ciddi etkileri oldu. Neden? Çok ciddi bombalar patlıyor her yerde. Artı nükleer bombalar deneniyor biliyorsunuz Kore tarafından, Rusya tarafından. Bunlar elbette o kadar hızlandırdı ki süreci. Biz bunları daha geç beklerken aslında bir derece atmosferik değişiklikler bile çok ciddi değişimlere yol açıyor. Ben şunu görüyorum. Maalesef belki de buzul çağıyla karşılaşacak insanlar çok kısa bir zamanda. Hani dinozorlar yok olmuş ya, biz eğer bunun farkında olmazsak ve herhangi bir şey yapmazsak o kadar yakında ki Yasemin Hanım tehlike, insanoğlunun aslında varlığı ve yokluğuyla ilişkili şu an yapılan şeyler, farkındalık projeleri ve çalışmaları.
Yani bizim de soyumuzun tükenme ihtimalinden mi bahsediyorsunuz Özdenen Hocam?
Evet, suyumuzun tükenmesi sadece bu değil. Suyun tükenmesi, iklim değişikliği, buna bağlı göçler ortaya çıkacak. Çünkü insan aç kalacaklar. Neden? Çünkü insanoğlunun hayatta kalması için birkaç temel şey ihtiyacı var. Bir, oksijen, temiz bir hava. İki, su. Üç, bunları maalesef yok ediyoruz. Bizim aslında en kısa zamanda hayat felsefemizi değiştirmemiz lazım. Ne yapmamız gerekiyor? Bir tüketim toplumuna, üretim toplumuna geçmemiz gerekiyor. Hayat felsefemizi artık doğaya saygılı, her tür canlıya saygılı felsefelere oturtmamız gerekiyor. Eğer biz bunları çok hızlı yapmazsak hakikaten insanoğlunun varlığını konuşacağız en kısa zamanda, onu söyleyeyim size.
Özdenen Hocam, aslında ben de tam o noktaya gelecektim. Sizin bu Çalıştay başlığınız iklim, bilim ve kadın.
Evet.
Evet, iklimle bilimi bir arada götürüyoruz. Peki kadının...
Kadın bunun neresinde diyorsunuz?
Kadın, evet.
Kadın bunun şurasında Yasemin Hanım. Aslına baktığınız zaman Emin Erdoğan'ın efendinin 2017'de başladığı proje var. Sıfır atık projesi. Bunu görüyorum. Daha sonra Fatma Şahin Hanım'ın, belediye başkanımızın Antep'teki yeşil şehir vizyonunu görüyorum. Ve sonrasında dünyada bir küçük hanımefendi var, 16 yaşında, İsveç'te hatırlarsanız, Thunberg, ismini şu an hatırlayamadım, Greta Thunberg. Greta Thunberg de dünyada bu farkındalığı ilk yaratan kızdı, küçücük bir kızdı. Baktığınızda aslında iklim değişikliğine en duyarlı insan cinsi kadın. Hı hı. Neden? Çünkü kadın doğuran, kadın doğurduktan sonra çocuğunun aç kalmasını engelleyen, besleyen, büyüten ve gelecek nesilleri daha çok düşünen bir varlık erkeğe nispeten. Elbette erkekler de bunun içinde ama kadınlar daha duyarlı, onu görüyoruz biz. Bu anlamda kadın bakışı, kadın duyarlılığını biz işin içine katmak istedik. Hı hı. Bakıyorsunuz işte Trump direkt Paris Anlaşması'na geri çekildi. Yani erkeğin orada duyarsızlığını görüyorsunuz belki de. Artık şunu söyleyeyim size. Aslında biz iklim değişikliğinden bahsediyoruz ama burada dünyada bunu en çok etkileyen 3 ülke var ki Rusya, Çin ve Amerika. Hı-hı. Aslında onlar harekete geçmezler ise Türkiye, onlar diğer ülkelerin bu kadar çok bir şey yapması çok önemli değil. Biz ne yapmaya çalışıyoruz aslında bakarsınız? Bir politika uygulamaya çalışıyoruz. Politik paket belirlemeye çalışıyoruz kendimizce. Politikayı daha sonra Cumhurbaşkanımız ve Birleşmiş Milletler sunacağız. Sonrasında lobi çalışmaları çok kıymetli. Lobi. Eğer lobi yapılmazsa dünyada bu ülkeler bu Paris Anlaşması'na kendi rızalarıyla alınmazsa zaten yapıcı çok da fazla bir şey yok, onu söyleyeyim size. Biz burada farkındalık yaratmak ve en azından kendi ülkemizde, kendi bölgemizde tasarruf tedbirleri, farkındalık dediğim gibi işte hayat felsefesi, insanların daha nazik doğaya davranmaları. Hani bunları yapabiliriz belki ama sonrasında lobi çalışması yapmamız gerekiyor. Tüm dünyada bu ülkelerin artık daha dünyaya saygılı hale getirmek anlamında.
Evet, ben son sözü belki Profesör Doktor Semiha Tuncel hocamızın da bu konuda söylemek istediği vardır. Onu da dinleyelim. Sonrasında Semiha hocamla biz farklı bir konuda konuşacağız.
Teşekkür ediyorum Nalsen Hanım. Özden hocam merhabalar diyorum.
Merhaba hocam,
zaten
merhaba.
Çok güzel ifade etti. Kadının etkisini her noktada görmek gerekir. En önemli etkisi kadınların dünyaya duyarlılıkla bakmalarıdır. Hı hı. O duyarlılığın cinsiyetten sıyrılıp tüm noktalara eriştiğinde daha, hı-hı, huzurlu, daha temiz ve daha güvenilir bir dünyayla, hı-hı, yaşayacağımızı düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan'la sohbet ettik. Teşekkür ederiz hocam.
Çok
kolaylıklar diliyoruz size.
Çok teşekkürler Yasemin Hanımcığım. Semat hocam, size de iyi bir yayın diliyorum.
Teşekkür ederiz hocam.
Teşekkürler. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Semiha Tuncel, ben kısaca programımızın girişinde hocamızdan bahsettim size. Her şeyden önce hani son titrini söyleyelim. Evet, spor eğitimi alarak atanmış ilk kadın dekan dedim. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Semiha Tuncel. Ama bu kadarla kalmayacağız tabii biz. Semiha hocamın çok daha farklı özellikleri var. Onları da öğrenmek istiyoruz. Şimdi her şeyden önce şöyle bir ipucuyla başlayalım. Evet, tekvandoyla başlamış bir hayat ve sonrasında geldiğiniz nokta dekanlık. Bu süreci bize anlatabilir misiniz? Spor hayatınızın neresinde, ne zaman başladı hocam?
Çok teşekkür ediyorum Yasemin Hanım bu fırsat için. Ben 13 yaşındaydım. Ortaokulda okurken bisiklet istemiştim babamdan. Hmm. Babam dedi ki ben sana bisikleti alırım ancak boş zamanlarını sadece bisikletle değerlendiremezsin. Hmm. Ben seni bir spora yazdırmak istiyorum. Hmm. Peki dedim. Hiç benim vizyonumda bir spora yazılmak yok. Hmm. Babam mahallemizdeki bir komşumuzun yönlendirmesiyle konuşmuş Hüsnü abiyle. Ben, hmm, demiş kızlarımı da spora yazdıracağım, tekvandoya yazdıracağım. Kendilerini korumayı öğrensinler, ayakta durmayı öğrensinler, mücadeleyi öğrensinler. Çünkü belki de içinde hep bir erkek evlat özlemi vardı, bilmiyoruz, hmm, üç kızla birlikte. Hmm. Ben 12 yaşımda, 13 yaşımda öyle başladım tekvandoya. O yaz tatilinde ilk madalyam geldi. Ankara üçüncüsü oldum. Tabii bu olunca madalya bende bir heves uyandı. Vazgeçmek iyi. İstemedim. Çok evet. Iyi. Tabii madalya ile birlikte çeşitli yaralanmalar da geldi. Hı-hı. Annem orada bir anne şefkatiyle bu spor artık bitmeli. Yaz tatili de bitti.
Daha yeni başladık
daha
ama
yeni anne. Başladık. Evet, ama anne morlukları görünce dedi ki bunu ben dayanmak istemiyorum. Bu artık bitmeli. Orada ben ilk direnci gösterdim. Evet, ben devam edeceğim anne dedim. Hı. Benim canım acımıyor. Ben böyle daha mutlu olacağım ve yapacağım. Ve o hırsla, o hevesle, o kararlılıkla devam ettik. Hı hı. 92 senesinde Türkiye şampiyonu oldum.
Şimdi başladığınız 91 miydi?
12 yaşlarındayım. 87, 88.
Tamam. O zaman yaklaşık 4 yıl sonra mı geldi Türkiye şampiyonluğu? Yani, evet, onu merak 92, ettim.
Doğru söylüyorsunuz.
Önce Ankara şampiyonluğunu yaşadınız. Tamam. Üçüncülüğü. Madalya
arkasından
aldınız.
Tabii Ankara üçüncüsü oldum 2 ay sonra. Arkasında Ankara birincisi oldum. Harika. Sonra 92 senesinde yaklaşık 4-5 sene sonra Türkiye şampiyonluğu.
Pek ara vermeyeceğiz madalyaları o zaman. Bir başladınız, evet. Her yıl devam ettiniz.
Evet. Girdim yarışmalara, madalyam oldu. Harika. Hiç tabii, ama siz madalya aldıkça madalyanın rengi daha da büyük bir önem arz ediyor. Her madalya size madalya hevesi yaşatmıyor.
Tamam.
Dolayısıyla siz altını görmek istiyorsunuz.
Çok güzel.
Ankara birinciliği gelince arkasına Ankara birincilikleri Türkiye seçmelerinin alt etabı. Hı hı. 92 senesinde Türkiye şampiyonası olacak. Hı hı. Yine o Türkiye şampiyonasının bende çok büyük bir önemi vardır. Şöyle ki gençler Avrupa şampiyonaları düzenlenir. Çift yıllarda o dönem, hı hı, öyleydi. Ve ben dedim ki 92 senesinde Türkiye şampiyonu olacağım, hı hı, ve gençler Avrupa şampiyonasına katılacağım. Hı hı. Bu hedefi kendime koydum. Bu hızla da antrenmanlara devam ediyorum.
Bu şampiyonaların arasında zaman farkı
tabii,
var.
Tabii zaman yani farkı. O dönem.
İlkini bitirip diğerine hazırlanabilmeniz için.
Tabii. Mesela Ankara şampiyonası Türkiye şampiyonasına katılmak için bir eleme. Türkiye şampiyonasında da dereceye gireceksiniz ki mil takıma çağrılırsınız. Tamam. Mil takımda seçmeleri geçeceksiniz ki formayı giyip turnuvalara gidebilirsiniz.
Harika.
Bu hep etap etap. Tamam. Ben Ankara'da birinci olunca hedefimi artık Türkiye birinciliğine doğru yönlendirdim. Böyle çalışıyorum. Antrenörüm dedi ki sen niye bu kadar hırsla çalışıyorsun? Dedim bu sene gençlerde Avrupa şampiyonası var. Evet var ama kadınlar katılmıyor buna dedi. Sadece erkekler için düzenleniyor. Ama olmaz, ben katılmak istiyorum. İstersen senin için kuralları değiştirelim. Benle bir espri yaptı. Gerçekten değer senin o dönemine kadar.
Kurallar değişti de.
Evet yani ben artık şöyle oldu. Hayır ben buna katılmak istiyorum. Katılacağım. Ben katılmak istiyorum Allah'ım. Bu olmalı. Ve ben hiç katılmama ihtimalini düşünmedim. O hırsla Türkiye şampiyonasına çalıştım. Bazı dönemler hocalarım benimle espri anlayışlarıyla biraz da kafa buldular diyebiliriz yani. O dönem geçti ve bir gün geldim gene antrenmana, yaz tatili. Haziran ayı falan. Hocamın elinde bir kağıt. Böyle biraz da rengi uçmuş. Dedi ki al dedi böyle. Efendim dedi. Bak dedi bu sene dedi karar almış dedi Avrupa Birliği. Ve katılacaksınız dedi. Kadınlar da Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'na ilk kez bu sene katılıyor.
Bu bir şans yani değil mi? Hani herhangi artık birisinin...
hayır tabii. Tabii bizle hiçbir alakası hani, yok.
Olur da hani hoca der ki işte benim bir hoca öğrencim var tabii, böyle başarılı.
Hayır.
Öyle bir başvuru olur.
Tabii. Yani bizim öyle bir müdahalemiz kesinlikle yok. Ben hep bu sözü diyorum ya, röportajı da değinmiştim. Rektör hocamdan duymuştum, Necdet hocamdan. Kader gayrete aşıktır diye. Siz böyle bir niyete yöneldiğinizde, evet, diyorum
bayıldım
ki bu gayreti kader önüme koydu benim. Ve o sene ilk Avrupa şampiyonası düzenlendi. Ben Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Milli takıma çağrıldım. Milli takımın akabinde bir dönem sonra seçmeler oldu. Seçmeleri de kazandım. Tabii bunların hepsi uzun bir mücadele. O dönemde hep boyumla ilgili sorunum olmuştur benim. Bazen arkadaşlarım da artık boyunu dikkate almamalısın sen. Boyumuz bu kadar gibi espri yapıyoruz ama o dönem bazı mil takım antrenörlerim boyun kısa. 54 kiloda yarışmıştım ben. Boyun kısa. Bu boya bu kilo doğru değil. Acaba daha uzun bir arkadaşını mı götürmeliyiz gibi kampın içerisinde bazı söylemler de olmuştu. Artı seçmelere tekrar katıldım. Yani normal seçmemin üzerine bir seçme daha yaptım. Ve onu da alınca bir takım, tabii orada farklı antrenörlerimiz var. Hocalar dedi ki artık tamam yani.
Boy o kadar önemli değil.
Evet yani benim de dedi bazı hocalarımız vardı. Benim de boyum kısa ama dünya ikincisiyim. Dolayısıyla ben o niyetle, kader ve gayret ilişkisiyle 92 senesinin Ekim'inde Fransa'nın başkenti Paris'te ilk defa erkeklerle birlikte kadınlar gençler Avrupa şampiyonası oldu.
Çok güzel.
Ve ben oraya katıldım.
Katıldınız.
Evet oraya katıldım.
Ve kazandık.
Ve tabii orada ki. Evet 3 maçtan sonra 4. yarı final maçında Yunanlı rakibimle 1-1 berabere kaldım. Ben hep şimdiden şeyi söylüyorum. Bizlerin başarılı olması için bizler beraberliği kabul etmeyiz. Hele uluslararası platformda asla beraberlik diye bir şey yoktur.
Rekabet var.
Rekabet ve beraberlikte asla karar bizden yana çıkmaz. Dolayısıyla biz ezerek yenmek zorundayız. Bir beraber kaldı ve hakemler takdirini Yunanlı rakiplerine kullandılar. Dolayısıyla o finale çıktı. Ben Avrupa üçüncüsü olarak. Ama katıldığım ilk turnuva 16 yaşındayım.
Kıymetli. Onu diyecektim. Kaç yaşı
oldu diye. 16 yaşındayım. Benim için çok kıymetli. İlk aldığım, ilk katıldığım uluslararası turnuva.
Tabii.
Ve Avrupa şampiyonası. Hani çok önemli bir şampiyon.
Bronz geldi. Evet. Sonra yavaş yavaş istiyoruz biz sarıya ulaşmak.
Tabii istiyoruz. Onlar çok önemli. Orada da karşıma bazı tercihler çıktı.
Öyle Yasemin mi? Hanım. Nasıl oldu?
Avrupa şampiyonasından döndükten sonra YÖK kontenjanıyla.
16 artık lisede misiniz siz?
Tabii lise 2. sınıftayım.
Hangi liseye gittiniz peki?
Ankara Yeni Mahalle Ticaret Lisesi
ticaret
mezunuyum.
Ticaret Lisesi.
Evet. Ticaret Lisesi mezunuyum.
Evet.
Bitirdim. 93'te mezun oldum liseden. Ve dediler ki hani hukuk okumak istemiştim. Ancak sporculuk orada biraz ağır bastı. Ve ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Avrupa Dünya Olimpiyat dereceli sporculara YÖK'ün verdiği bir kontenjan var.
Çok güzel.
Direkt ÖSS puanınızla yerleşiyorsunuz. Yetenek sınavına girmiyorsunuz. Ama ben o dönem bir başka, Ankara'daki başka üniversitenin de sınavına girdim.
Onu da kazandım. Onu da
Bir başka Ankara'daki üniversite. Onu söylemeyeyim çünkü tercihe girecek arada farklı olaylarla birleşecek.
Öyle mi? Tamam evet. Peki.
Ankara'daki başka bir üniversitenin yeni beden eğitimi öğretmenliğini kazandı.
Beden eğitimi yine. Tamam şimdi
tabii,
anladım.
Tabii.
Tamam. Beden eğitimi kazandı. Ben zannettim yani hukukta vardı yok. Hayallerde. Evet. Hem o
hukuk çok
oldu.
Az bir puanla.
Kaçtı.
Evet kaçırdım ben.
Olsun. Hayır varmış onda da.
Evet öyle diyoruz. Başka bir üniversitenin de kazandım.
Tamam.
Çünkü benim ailemde her zaman bir şey vardır. Yani olaya garanti almalıyız. Belki kontenjan doludur. YÖK seni yerleştiremez.
Şu anda garantide zaten.
Hem ODTÜ hem evet, diğeri. Diğer harika. Üniversiteyi kazandık. Sonra bir de karar tercihi var orada. Babam dedi ki bak hiçbir yabancı dilin yok. Bence sen buraya gitmelisin.
Diğerine.
Evet diğerine gitmelisin. Sporculuğunda var.
Öğreneceğim.
Takımda da kalıyorsun. Burayı bitiremeyebilirsin. Ve ben dedi bak baştan seni uyarıyorum. Senden sonra iki kardeşim daha var. Onlar da okuyacaklar. Esnaf bir aileyiz. Evet. Annem ev hanımı. Dolayısıyla ben yok dedim orada. Hayır ben dili gerçekten öğrenmek istiyorum. Ve İngilizce öğrenmenin ufkumu çok değiştireceğini biliyorum. İnanıyorum. O eksikliği gidermek istiyorum. Güzel bir ikna sürecinden sonra ben ODTÜ'ye yazıldım.
Çok güzel.
Ama maalesef babam haklı çıktı.
Neden?
Ben
ne oldu? Dil sorunu oldu.
Evet, dil sorunu oldu. İlk sene ben hazırlıkta maalesef başarısız oldum. Proficiency'den kaldım.
Hayret.
Ve o dönemde dünya şampiyonası kampındayız.
Evet.
Babama tabii söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğim? Hani uyarıldık ya daha önceden de bununla ilgili. Babam dedi ki babacığım ben dedim maalesef kaldım. Ama bir sene daha hakkım var.
Evet.
Okuyabilirim. Benim bir sene daha hakkım yok dedim. Senden sonra iki kız kardeşim daha var. Of. Onlar da okuyacaklar. Biz bu konuşmayı geçen sene bu zamanlar seninle yapmıştık. Ve sen bana demiştin ki baba ben bunu halledebilirim. Tabii ben ağlayarak odama çıktım.
Ay hay Allah.
Ağlıyorum bir taraftan diyorum
ay ben size yardım ederdim. Ben İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum oysa
çok
ki.
Çok güzel olurdu.
Ben
keşke,
yetişirdim size.
Keşke önümde evet.
Babanızın karşısında üzülmeseydiniz
İngilizce
keşke.
İngilizce bilen biri keşke olsa. Ay, çünkü
evet.
Ben aynen sizin bana teklif ettiğiniz yardımı kız kardeşime yaptım.
Ya.
Daha sonra ODTÜ'yü kazandı. Oraya geleceğim şimdi. Tabii ben indim aşağıya. Baba dedim ağlayarak olmayacak kendi kendine. İn dedim kızım ağlayarak olmaz. Sen mücadele sporu yapıyorsun. Mücadele edeceğiz. Sana söz veriyorum. ODTÜ'nün hakkı 5 yıl. Dört yıl
tamam.
Fakülte, bir sene hazırlık 5 yıl. Ben bunu 5 yılda bitireceğim. Nasıl bitireceksin dedi. 2 yıl hazırlık, 3 yıl bölümde okuyacağım dedim. Ben bölümü erken bitireceğim dedim.
Yapar.
E yapamazsan dedi. Yapacağım baba dedim.
Çok şeker.
Tabii babam peki dedi. İkna oldu. Ben kendi o zamanki aklımla seviniyorum. Babama diyorum ikna ettim. Ama şimdi şöyle dönüp bakıyorum. Benim evladım bugün bana gelse böyle bir tercihle. Hazırlığı geçmiş, son sınıfa gelmiş. 5 yılın doldu. Hadi seni okuldan alıyorum diyebilir mi hiç ben anne baba? Zaten diyemez.
Hayır.
Babama fırsatı bana o zaman vermiş tabii. Ama ben o sözü yerine getirmek hevesiyle yine kader gayrete aşık oldu Yasemin Hanım.
Tamam.
Birinci sınıfı bitirdim. ODTÜ birinci sınıfı.
Tamam.
Yazın yaz okulunda pedagojik formasyon derslerimiz açıldı.
Tamam.
Ve bunlar biliyorsunuz pedagojik dersler. İlkini almadan ikinciyi alamıyorsunuz. Tamam. Erken bitirmeniz mümkün değil. O sene benim ikinci sınıfta almam gereken dersler açıldı. Ben o dersleri yaz okulunda aldım.
İşte bu.
İkiye geçince üçe aldım. Üçe geçince dörde aldım.
Çok şükür.
Ve ben bunu erken bitireceğim derken olay bölüm birinciliğine geldi. Harika. Belli bir not ortalamasına. Ve ben 98 senesinde ODTÜ beden eğitimi öğretmenliği bölümünü bölüm birincisi 3 yılda tamamladım.
Ay çok, babanız sağ mı?
Çok şükür.
Çok, Allah şu anda dinliyordur belki sizi.
Evet, dinliyordur. Ay, canım. Sevgilerimi gönderiyorum.
Ne güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Biz de ellerinizden öpüyoruz sizi. Harika bir hayat, harika bir ömür. Peki sonra?
Ama bu neyi getirdi diye bana sorarsanız. Evet. Ben Dünya Şampiyonası kampından bavulumu toplayıp okula döndüm. Ve tüm gün İngilizce çalışmaya başladım. Tabii sporculuğu orada artık bitirdim. Hmm. Buna da şunun etkisi oldu. Gençlerimize de bu mesajı vermek isterim sizin vesilenizle. Ne akademik kariyer için sporculuktan ve de sporculuk için akademik kariyerden vazgeçmemek gerekir. Hı-hı. Sadece bunların sınırlarını ve hangi dönemde hangisine nokta koymanız gerektiğini bilmek önemli.
Doğru.
Ben bu kararı alırken sadece akademik kariyer yapmak ya da İngilizceye geçmek değildi o dönem. Şakir Bezci hocamız vardı, eski Dünya Kupası şampiyonu tekvandoda. Ringden sedyeyle çıkmıştı. Ve sporculuk hayatı tamamıyla sıfırlanmıştı. Evet. O bende çok önemli bir yer tuttu. Dedim ki evet, sporculuğumuza devam edeceğiz. Ama sen sporculukta bir noktaya geldin. Aldın madalyanı. Bundan sonra Türk sporuna farklı şekilde hizmet etmelisin.
Tabii. Çok kıymetli.
Ve kararı bu noktaya çevirip akademik kariyer ve şimdi görüyorum ki ben bundan 25 sene önce doğru bir karar almışım.
Harikasınız. Çok güzel.
ODTÜ'yü bitirmek, dil eğitiminizin iyi olması bana hiçbir zaman kaybı yaşatmadan 2000 yılında yüksek lisansımı, 2005 yılında doktorayı, 2010 yılında doçentlik, 2015 yılında profesörlük getirdi. Yani hiçbir aksamam olmadı. Çok genç, 39 yaşında çok genç bir profesör oldum 2015 senesinde. Akabinde beden eğitimi spor öğretmenliği bölüm başkanı oldum. O görevim devam ederken de rektörümüz Sayın Profesör Doktor Necdet Ünüvar'ın hoşgörüsü diyorum çünkü bizleri dinledi, spor eğitiminin önemine değer verdi ve spor eğitimini sporu bilen insanlarla yürütülmesi gerektiğine inandığı için onun takdirleri de Ocak ayında 2021 yılında atandım.
Peki Ankara Üniversitesi'ne geçiş nasıl oldu ve bu dekanlık nasıl oldu?
Şöyle, ilk öğretmenlik yaptım ben 98 senesinde mezun olduğumda. Bir sene Haymada öğretmenlik yaptım, beden eğitimi öğretmenliği. Daha sonra iki sene Kırıkkale Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor okutmanlığı yaptım.
Ya siz ODTÜ birincilikle bitiriyorsunuz. Neden öyle bir tercih yaptınız onu merak ettim açıkçası. Ben direkt mesela akademisyen olarak kalırdım.
O dönem ben de akademisyen olacağıma inanıyordum ODTÜ'de. Ama o dönem her düşüncem benimkisiyle paralel gitmedi.
Gitmedi.
Evet, paralel gitmedi. Ben istedim ama kısmet değilmiş. Olmadı. Lazım. Evet, ODTÜ olmadı o dönem. ODTÜ olmadı. Yine babamın tedbirine geliyoruz. Ben ODTÜ'de asistan olacağım baba diyorum. Evet, kesin. Evet. O dedi ki...
Ya olamazsın.
Ya olamazsan öğretmenliğe başvur hemen dedi. Baba ben kesin olacağım asistan dedim. Yok sen dedi başvur. Hazır milli sporcusun. Bizim o zaman hakkımız vardı.
Elimizde ikinci bir şans olsun.
İstediğimiz ilde kalabiliyorduk. O zaman öğretmenliğe dediğim gibi gene tedbiri aldık, başvurmuştum. İstediğim olmayınca
öyle
evet
oldu,
öğretmenlik olsun. Öyle geçildi ama akademisyenlik var hayalim. Oradayken öğretmenlik devam ederken hemen Kırıkkale Üniversitesi'nde fırsat oldu, ilan çıktı. Kırıkkale'ye başvurdum. Yüksek lisans bitti. Doktorama devam ederken Ankara Üniversitesi, o zaman beden eğitimi ve spor yüksekokuluydu 2003 senesi. Orada araştırma görevine başladım.
Çok güzel.
Aynı zamanda o dönem araştırma görevli yaparken eğitim yönetiminde de doktora programına devam ediyordum. 2005 yılında doktoram bitti. Ankara Üniversitesi'nde 2008 senesinde yardımcı doçent oldum dediğim gibi. İşte 2010'da doçent ve süre böyle bugünlere geldik.
Harika Semiha Hocam. Gerçekten çok çok değerli bilgiler verdiniz siz. Ben de bir sporcu annesi olduğum için sizin bazı sözlerinizi böyle cımbızla alıyorum kendi adıma da. Evet, şimdi sevgili dinleyenlerimiz, her şeyden önce biz sizinle bir kez daha yinelemek isterim. Kimi tanıştırdık? Ülkemizde bulunan spor bilimleri fakülteleri dekanları arasında spor eğitimi alarak atanmış ilk kadın dekanımız Profesör Doktor Semiha Tuncel ile birlikteydik. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı. Çok teşekkür ederiz Semiha Hocam.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Kıvanç duyduk. Teşekkürler.
Sağ olun.
Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Güzelliğin, gençliğin henüz bitmeden, etrafını saranların hepsi gitmeden, sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana. Haydi ne duruyorsun, koş sana aşka. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Etrafını saranların hepsi gitmeden, sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana. Haydi ne duruyorsun, koş sana aşka. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma onlara. Yalnız sevilmekle kalma, bir de sevmeyi ara. Çok çabuk geçer bu günler, çevren boşalır sonra. Aşk dediğin laftır diyen güler karşında.
Sevgili dinleyenlerimiz, yeni yıl geldi, geliyor derken 2023'ün ilk ayını işte bitirmek üzereyiz. Yeni yıla girerken yeni hedeflerden işte hatırlarsınız. Şimdi bir soralım bakalım kendimize. Nasıl değerlendirdik bu geçen Ocak ayını? Aldığımız kararları gerçekten uygulayabiliyor muyuz? Yoksa geçen yılların bir benzeri olarak mı geçiyor zaman? Benim bu konudaki tavrım net aslında, ama ben yine de bir bilene sormaktan yanayım. Yazar, profesyonel koç Nazlı Kılan Ermut bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nazlı
Hanım. Hoş bulduk Yasemin Hanım.
Evet, biz yayın yaparken yeni yılla ilgili ben hep şey diye söylemiştim. Yani benim çok da bir inancım yoktur. Her yıl birbirinin tekrarı, aslında öyle büyük umutlar falan yüklemeye gerek yok şeklinde bir yaklaşımım var benim. Ama ne olursa olsun insanların içinde bir yapamadıklarını tekrar yapabilmeye dair, eksik kaldığını gördüğü şeyleri hayatlarında tamamlamaya dair bir yaklaşımları var. Sizin düşünceleriniz ne bu konuda?
Valla ben de hep yıl sonu geldiğinde benzer düşünceleri bir dolaştırıyorum zihnimin içinde. Çünkü insan galiba yeni başlangıçları seviyor bir şekilde. Yeni yıllarda hep yeni başlangıçlar oluyor. Bir durup bir düşünme fırsatı oluyor. Ne yapmak istiyordum, neyi yaptım, neyi yapamadım. Yapamadıklarımı yapmak için yeni demek ki bir fırsat.
Yeni bir fırsat.
Ama bazen işte o yeni fırsatlar iyi değerlendirilemiyor. Ya zamana yenik düşüyorlar, ya doğru hedeflendirilemiyorlar, ya güzel hayal edilemiyorlar. Yıl sonu gelince tekrara düşüyoruz.
Peki zaman, evet, işte başlayacak derken bir ay geride kalmak üzere. Geri dönüp baktığımızda acaba 2023'ten şunu bekliyorum, 2023'te şunu yapacağım dediklerimize, dinleyenlerimize şöyle baktıklarında ne kadarını yaptılar ya da bu bir ayı ne kadar dolu dolu ve gönüllerince yaşayabildiler, bunu bilmiyoruz. Zaman herhalde hayatımızın en kıymetli, en paha biçilmez şey, öyle değil mi? Zaman kavramından başlayalım bence sohbeti.
Zaman en kıymetli şey. Oprah Winfrey'nin çok güzel bir cümlesi var. Çok seviyorum ben onu. Diyor ki kendimize verebileceğimiz en güzel hediye zaman. Çok kıymetli, ama bir taraftan da zamanın iyi bir tarafı var. Çünkü dünyada bütün insanlara tek adil ve eşit dağıtılmış kaynak da zaman. Hepimizin bir günde 24 saati var. Hiçbirimizin birbirinden fazla süresi yok. Dolayısıyla işte oradan iyi bakmak lazım. Şimdi hep şey diyoruz, zaman yönetimi. Halbuki aslında yaptığımız şey zaman yönetimi değil. Zaman tanımlı bir kavramsa biz o zamanın içinde kendimizi yönetmeyi öğrenmeye ihtiyaç duyuyoruz aslında bakarsanız. Çünkü zaman akmaya devam ediyor. Bir parça şeye benzetiyorum. şu havaalanlarında yürüme bantları var ya, zaman o şekilde gidiyor. Oradaki insanlara bir bakın, kimileri o bantın üzerinde yürüyorlar, çıkıp durmuyorlar, daha hızlı gitmeye çalışıyorlar. Kimileri bandın hızıyla ilerliyor. Çocuklar bazen oyun oynuyor, geri geri gitmeye çalışıyorlar. Bazı insanlar da dışından yürüyor bandın. O banda bakarak ilerliyorlar. Dolayısıyla zamanla ilişkimiz de sanki böyle kurgulanıyor. Kimimiz o zamanın üstünde telaş içinde koşarken buluyoruz kendimizi. Kimimiz durup bekliyoruz, akışta kalmaya çalışıyoruz. Kimimiz zamana seyirci kalıyoruz ne yazık ki. Dışarıdan bakıyoruz, işte o zaman boşa geçti bu zaman diyoruz, yetişemedik diyoruz. Koşarken de benzer şeyler söylüyoruz.
Geri dönüşü yok yani.
Evet.
Gitti, gitti.
Yani akan zaman gidiyor.
Gitti.
Dolayısıyla zaman farkındalığıyla başlamak çok önemli. Şimdiyi fark ederek ve zamanın içinde olduğumuzu bilerek bakmak önemli.
O zaman biz şu anı yaşamak noktasına mı geliyoruz? Hani zamanın kıymetini bilebilmek için yaşadığımız her anın şu anda sizinle saatler 14.42'yi gösteriyor ve ben Nazlı Kılan Ermut'la beraber bir profesyonel koçla, bir yazarla beraber sohbet ediyorum. O zaman ben bunun tadını çıkarmalıyım.
Kesinlikle. Bu mudur? Kesinlikle, ama çok kaçırıyoruz işte bunu. Çünkü orada da başka bir şey devreye giriyor. Zihnimiz biraz oyuncu. Biz buradayken, şimdideyken de o başka zamanlara gidebilme özgürlüğüne sahip. Biz onunla bir birleşmeyi öğrenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü doğru. O benim bir saat sonra bir toplantım var. İşte o toplantıya gidebiliyor ben sizinle konuşurken. Veya dün başımıza aksi bir şey geldi. O oraya gidebiliyor. Ben bedenen buradayım ama aslında yokum. Dolayısıyla bu zamanı kaçırmış oluyorum. Onun için o an farkındalığı, biraz içi boşalan, hani çok tekrara düşen bir kelime grubu olmasına rağmen çok değerli aslında. Şimdi şu anda ve burada olmak kısmı çok önemli.
Evet. Peki dediğiniz gibi hani bunu yakalamak çok zor. Bunu örneğin siz bu konuda eğitimler de veriyorsunuzdur peki, değil mi? Yani siz bunu yapabiliyor musunuz? Mesela şu anda benimle konuşurken, hani şu an çok özel bir zaman dilimi yaşıyoruz. O ayrı, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bütün dünyaya sesimizi duyurduğumuz bir canlı yayındayız. Evet, şu anda hepimiz buradayız. Ama bazen ben sizinle konuşurken bile mesela işte akşamki yemeği düşünebilirim. Ya da işte dün yaşadığım bir olumsuzluğa ya da işte özlediğim bir şeye gidebilir aklım. Yani dediğiniz gibi o zeka öyle bir şey ki bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Çok da böyle kabın içinde tutamıyorsunuz o anda. Peki siz bunu başarabilenlerden misiniz?
Yani tabii ki hepimiz insan olduğumuz için benim de başaramadığım birçok zaman oluyor. Ama en azından o birleşimi yeniden yapmayı denemeyi öğrettim kendime. Çünkü kaçırmak istemiyorum birçok şeyi. Dolayısıyla da davet ediyorum kendimi tekrar şimdiye. Çünkü zamanı şimdi de yaşamazsam o zaman şimdi yapmak istediklerimi layıkıyla yapamıyorum. Hatta kitapta da ona benzer bir şeyler yazmıştım, şimdi siz sorunca aklıma geldi. Kitap okurken çok deneyimleriz. Bilmiyorum, dinleyenlerin de eminim başına gelmiştir. Çok severek bir kitap okuyoruzdur. İşte bölüm arasına geliriz. Kitap ayracını koyarız. Ertesi gün kitabı tekrar elimize alırız. Eyvah, önceki bölüme dair bir şey yok aklımızda. Halbuki çok severek okumuştuk. Çünkü okurken zihnimiz belki başka bir yerdeydi. Sadece onun güzel olduğunu hatırlıyoruz, o kadar.
Tabii.
Halbuki tam orada olarak yaptığımızda hatırlayacağız. Dikkatli bakın, geçmişe dönüp baktığınızda şeyi fark edeceksiniz. Gerçekten orada olmanızı sağlayan, işte duygusal duyguyla, bedenle, zihinle orada olmanızı sağlayan her şeyi hatırlarsınız. Çok iyi hatırlarsınız.
Demek öyle. Peki siz aynı zamanda bir yazarsınız. Ve ben açıkçası sizin öncelikle bir geçmişiniz, az evvel Semiha Hocam bize çok güzel bir, çok harika bir hikaye anlattı, bir başarı hikayesi anlattı. Spor Bilimleri Fakültesi dekanlığına gelen, tekvando ile başlayan bir hayattan bahsetti.
Ben de dinleme fırsatı buldum, çok güzeldi.
Çok keyifli bir sohbetti. Peki siz de biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Sonra da kitabınızı şöyle birazcık bir cep yapalım, onu da konuşalım.
Olur, tabii ki, seve seve. Ben aslında iktisatçıyım, ben de ODTÜ'de okudum. 88 yılında ODTÜ İktisat bölümünü bitirdim. Sonra yüksek lisans yaptım aynı bölümde. Kısa bir süre akademik deneyimim de oldu. Ama sonra özel sektöre doğru bir hareketlenme içine girdim. O zamanlar henüz insan kaynakları olmayan, personel yönetimi diye anılan bölümde çalışmaya başladım. Sonrasında da çok sevdim ve 25 yıla yakın çok uluslu şirketlerde o alanda yöneticilik yaptım.
Çok güzel.
Sonra da 2012 yılında profesyonel koçlukla tanıştıktan sonra kendi yoluma gideyim ben en iyisi artık birazcık daha sevdiğim şeyleri de yapma fırsatım olsun deyip danışmanlık ve koçluk tarafına doğru bir harekete geçtim.
Danışmanlık eşittir koçluk mudur?
Değil. Değil. Danışmanlıkla koçluk çok farklı. Danışman dediğimiz insan işi bilen insan. Tamam. O bildiği işi karşı tarafa yol gösterici olarak sunan insan. Ama koç kendi bilmek zorunda değil, hatta bilmesine de hiç ihtiyacı yok. Kişilerin gitmek istedikleri hedefe gitmeleri için onlara yol arkadaşlığı yapan kişi. Bir takım koçluk teknikleriyle, güçlü sorularla kişinin kendi hedefleri doğrultusunda adım atmasına destek ama yol arkadaşı olarak destek.
Örneğin ben işte tekvandoydu bugün sporcumuzun mesleği. Tekvando konusunda hiçbir bilgim yok. Hı hı. Ama bunu yapan birisi benden koçluk alabilir. Benim sadece o insanı yol arkadaşı olmam motive edebilmem
kesinlikle,
önemli.
Kesinlikle. Motive etmek nedir? Denebilir ama doğrudan da motive etmek değil. Çünkü şöyle bir şey yapsan iyi olur demiyor koç hiçbir zaman.
Ne diyor?
Soru soruyor.
Ne yapmak istiyorsun?
Aynen bu sordum. Konuyla ilgili neler yapmak istiyorsun? Bugüne kadar yaptıklarından daha farklı, bugünden geleceğe, hedefine ulaşmak için neler yapmak istersin? Bu alanda senin güçlü yanların neler? Buna benzer bir şeyi daha önce başardığın durumu bir hatırlayacak olsan. Acaba orada seni ne desteklemişti bunu yapmakta? Peki onu şimdi bugüne uyarlayacak olsan neleri farklı yaparsın gibi kendi üzerinde düşünmesini sağlayacak, kendine dışarıdan bakmasını sağlayacak bir takım tekniklerle ve sorularla kişilerin kendi ulaşmak istedikleri hedefe doğru gitmelerini destekliyor koç.
Sanki insanlar aynı zamanda kendi hani böyle profesyonel bir hizmet alamayabilirler ama kendi kendilerinin o zaman koçu olabilmeliler diye düşünüyorum.
Çok güzel bir meziyet değil hepimiz mi? İçin çünkü o kendine dışarıdan bakabilmeyi de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla öz farkındalığı getiriyor. Öz yönetimi yani kendini yönetebilme becerisini getiriyor. Günümüz insanı için bence çok çok kıymetli bir özellik.
Nazlı Hanım bize koçluk yapar mısınız o zaman?
Seve seve.
Çok güzel. Peki kitaba gelelim bir de.
Tabii ki.
Bir mi birden çok mu yoksa?
Bir henüz ama inşallah birden çok da olacak.
Sevdiniz mi yazmayı?
Ben çok severim. Çocukluk hayalimdi zaten bir kitabım olması. Hep de kendimi yazarak ifade ettim. Yıllarca hala da yazarım. Bir şeylere çok kızdıysam yazarak söylerim birilerine. Daha iyi hissettirir bana. Kitapta hayalimdi dediğim gibi. Pollyanna Mutlu Muydu kitabımın ismi. Mutluluk, pozitif psikoloji ve benim yaşam deneyimlerimin harmanı. Ama beraberinde de Pollyanna'nın ayak izlerinden giden bir kitap.
Biz sizinle daha önce telefonda sohbet ettik değil mi? Kitabın ismini duydu. Pandemi sürecinde ismini duyunca hemen düşündüm.
Evet, çok benim için ilk göz ağrısı ve çok kıymetli. Pollyanna'yı da araştırmış oldum
mutlu
bu vesileyle.
Mutlu
bana göre mutluymuş. Çünkü Pollyanna'nın yazarı 1900'lü yılların başında yazmış kitabı. Onlarla da görüşme fırsatım oldu. Daha doğrusu onlarla şöyle açıklayayım. Onun doğup büyüdüğü yerde bir Pollyanna Vakfı kurulmuş. Middleton'da, Amerika'da. Oradaki yetkililerle de görüştüm. Biraz bilgi aldım yazarla ilgili. Yazar çok hastalıklarla büyümüş ve savaş zamanında yaşamış bir hanım. Çocuklara bir bakış açısı öğretmek üzere yazmış o kitabı. Her türlü zorluğa rağmen aslında yaşamaya devam etmeniz gerekir. Bunu yapmak için de elinizde bir takım şeyler varı anlatmak için yapmış. Ama enteresandır, 100 yıl sonra hala yetişkinlerin dilinde alay edilen bir karaktere dönüşmüş Pollyanna. Ona çok üzülürdüm ben çocukluğumdan beri. Kitapla biraz kendi adıma içimi de ferahlatmış oldum Pollyanna'ya dair.
Pollyannacılık yapma.
Aynen, bu çok kalıptır hepimizin bildiği. Halbuki Pollyanna aslında pek de Pollyannacılık yapmıyor.
Ne yapıyor Pollyanna?
Pollyanna yaşadığı zorlukların farkındalığıyla çok zor şeyler yaşamış bir çocuk karakter biliyorsunuz. Annesi ölmüş, babası ölmüş, birinin yanına emaneten gidiyor teyzenin.
Çok üzülüyor insan onu okurken zaten. Çok bir perişan olmuştum
ama
ben.
Ama her şeye rağmen bir oyun öğretmeye çalışıyor insanlara. İnsanlarla sosyal bağ kurmaya çalışıyor. Zorluk içinde olanlara yardım etmeye çalışıyor. Sevgi çok ortada, odak noktada bir durum Pollyanna'da. Dolayısıyla aslında pozitif psikoloji de bunları söylüyor. Diyor ki iyi hissetmek için insanlarla bağ kuracaksınız. İnsanlara yardım edeceksiniz, teşekkür edeceksiniz. Yaşamınızda yolunda gidenleri kötülerin yanında onların da varlığını fark edeceksiniz. Hı hı hı. Dolayısıyla iyi hissetmenin anahtarları bunlardır diyor. Tabii. Bilim söylüyor. Pollyanna da onları söylemeye çalışıyor.
Evet, yani
çocuk diliyle.
Hangi yıllarda yazılmış?
1900'lerin başında yazılmış.
Çok çok değerli. Yani o zamandan dediğiniz gibi bilimin söylediği, evet, psikolojinin söylediği, evet, bir şey, evet, aynı dili konuşuyor olmaları. Evet, Nazlı Hanım, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Benim eksik kaldığım.
Yok, estağfurullah, ne demek. Çok olabilir, keyifli bir sohbetti benim için.
Çok teşekkürler.
Davetinize çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok mutlu olduk. Yazar, profesyonel koç Nazlı Kılan Ermut'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Sefa bize bir şarkı çalsın bakalım. Sonra kapatalım programı.
Zincire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum, ne çare. Bir ömre bedeldi adının bir harfi, hasretim düşürdü beni bu hale. Zincire vurulmuş bir mahkum gibi aşkının kölesi oldum, ne çare. Bir ömre bedeldi adının bir harfi, hasretin düşürdü beni bu hale. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Çöllerde dolaşan bir mecnun gibi aşkınla tutuştum yandım, ne çare. Her şeye bedeldi saçının bir teli, ayrılık düşürdü beni bu hale. Çöllerde dolaşan bir mecnun gibi aşkınla tutuştum yandım, ne çare. Her şeye bedeldi saçının bir teli, ayrılık düşürdü beni bu hale. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane. Dipsiz bir kuyu gibi karardı dünyam, sensiz hayat nedir ki boş bir virane. Meyhaneler yetmiyor bu gece bana, ben sana vuruldum deli divane.
Çok sevdiğimiz bir şarkıyı çaldık. Çok güzeldi gerçekten. Erol Evgin'in o sesi bir bambaşka, kadifemsi. Sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle nihayetlendiriyoruz baş tacını. Sefa Ak'tan da çalıştık Teknik Masa'da. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın. Baş tacı.